Ayrım 8, Katran Bebek, Toni Morrison, sayfa 89. Güzelliği yüzünden öğretmenler onun yanında silik kalıyorlardı. Erkekler keyifle, kadınlar güvensizlikle, arabalarda kuzenleriyle, dişçi koltuklarında dişçilerle boğuşması gerekiyordu. 30 yaşın üstündeki her kadından özür dilemek zorunda olduğunu düşünüyordu. Kendi açısından ne değer veriyordu güzelliğine ne de onun tadını çıkarıyordu. Güzelliğin doğru dürüst kullanmasını öğrenemeden kendisinden yaşça büyük olan ve yanında asla silikleşmeyen bir adamla tanıştı. Bundan emindi çünkü adamın kendisine ilk söylediği söz, "Sen gerçekten de güzelsin" olmuştu. Sanki güzelliğe geçit töreni arabası gibi, düzmece olabilirmiş gibi ama öyle değildi. Adamın şaşkınlığı Margaret'i gülümsetmişti. "Bu yeterli mi?" diye sormuştu adama. Bu sözler bir erkeğin yaptığı iltifata verdiği ilk dürüst yanıt olmuştu. "Güzellik asla yeterli değildir" demişti adam. "Ama sen öylesin." Adamın sesindeki güven vericilik köşeli düzgün tırnaklarında da vardı. Margaret'i rahatlatan, güzelliğinin altında kendini önemli biri olarak görmesine yol açan şey para değildi, bu güven vericilik olmuştu. O güzelliğin derinliklerinde Margaret'liği her zamanki çerçevesinde duruyordu. Niteliksiz, sessiz, başkalarını hoşnut etmek için kendini parçalayan biriydi. Annesinin karavanı şimdi Philadelphia'dan ve L'Arbre de la Croix'dan onca uzak olsa da özlemini çekiyordu. Ama belki de çok uzakta değildi. Çünkü Margaret'in kendisini içine kilitlediği yatak odası karavanın daha nitelikli bir benzeriydi. Ama burada oranın sıcaklığı yoktu. Margaret, Lenore'ye gözlerini boşluğa dikmişti. Canı çok kahve çekiyordu ama Sidney'i ya da Ondine'i çağırmak istemiyordu. Öyle yapsaydı gün başlamış olacaktı. Oysa o günün bir parçası olmayı isteyip istemediğini bilmiyordu. Uyumuş sayılmazdı. Artık panik duymuyor ama öfkeyle acı arasında gidip gelerek yatakta yatıyordu. Hiçbir şey iyiye gitmiyordu. Kendisi de iyiye gitmiyordu. Bunu sezebiliyordu. Tam Michael gelirken böyle bir şey tokat gibi patlayıvermişti sözcüğün tam anlamıyla. Çorbada bir sinek. Valerian'da elbette herkesi dehşete düşürecek bir şey bulmak zorundaydı. Kalktı, adamı akşam yemeğe davet etti. Karısı yerde bir yaprak gibi titrerken o adamı, kendi karısının dolabında saklanırken ele geçen bir yabancıyı, Sidney'in bile vurmak istediği bir serseriyi yemeğe davet etti. Onun dolabında. Bitmişti, kesin kes bitmişti. Ancak bu durum ne kadar tiksindirici olsa da, Valerian'ın adamın orada bulunmasının sorun olmadığı biçimdeki hakaretinden daha kötü olamazdı. Michael geliyor olmasaydı Margaret o saat eşyasını toplar ve bu kez Valerian'ı gerçekten terk ederdi. Valerian da farkındaydı bunun. Yaptığının yanına kalacağını biliyordu. Çünkü Michael'ın Noel ziyareti Margaret için çok önemliydi. Onun çekip gitmesini engellerdi. Valerian şimdi de kalkmış, sanki hiçbir şey olmamış gibi Sarah'da o can sıkıcı müziği çalıyordu. Margaret çok acıkmıştı. Canı kahve çekiyordu ama daha bu saatte her şeyin başlamasını istemiyordu. Jade de gelip kapıyı tıklatmamıştı. Margaret uyuyakaldığı zamanlar Jade genellikle yüzünde bir gülümseyişle, elinde gülünç bir mektupla ya da heyecan verici bir ilanla gelip onu uyandırırdı. Jade sıcak çikolata dolu fincanını Margaret'in odasındaki halının üzerine bırakırdı. O az eşyalı, şık yontuda sehpa yoktu. Sonra da ikisi güne genç kızlar gibi cıvıl cıvıl, saçma sapan bir konuşmayla başlarlardı. "Baksana, Chollet'in 4 yeni parfümü çıkmış. 4. Sanırım Bay Broughton'un aşığı gitmiş. Akşam yemeğini davetlisin. Gitsen iyi olur. Çünkü kadın sevgilisinin de yakında onları ziyaret edeceğini sanmıyorum. Onların üçünü birlikte yemek yerken gördün mü hiç? Ondine diyor ki, onların aşçısı bunu gördüğünde midesi bulanıyormuş. Çok önceleri Jade tatillerde geldiğinde Margaret onu hantal ve somurtuk bulurdu. Ama büyüdüğünde hoş ve neşeli bir genç kız olmuştu. Gittiği bütün o okullar onun kibirli biri olmasına yol açmamışlardı. Ondine gibi başrahibelikte taslamıyordu. Margaret akşam yemeğinin nasıl geçtiğini bilmiyordu. Jade kalmış mıydı? Adam ne zaman gitmişti? Zile basmak üzere elini kaldırdı, sonra fikrini değiştirdi. Belki adam herkesi öldürmüştü. Odasına koşup kendini içeri kilitlediği için belki de yalnız kendisi kurtulmuştu. Hayır, öyle olsaydı o can sıkıcı müzik duyulmazdı. Tanrım, belki adam sonradan gelip herkesi öldürürdü. Onu nasıl durdurabilirlerdi? Kara derili bir adamın çevrede dolaştığını, yine ortaya çıkabileceğini bütün komşulara bildirmek gerekecekti. Ortak güvenlik önlemleri almaları, birbirleriyle bağlantıda kalmaları gerekecekti. Her ev yardımcılarından birini görevlendirir, böylece 24 saat nöbetçi bulundurulabilirdi. Valerian'ın adama yemek verdiğinden, karısını da bırakmayıp adamın yemek yemesini izlettirmeye çalıştığından hiç söz etmeyecekti. Komşular, Valerian'ın delirdiğini sanabilirler, hırsızın yaptıklarından onu sorumlu tutabilirlerdi. Belki adam hapse atılmıştı bile. Adam adadan dün gece ayrılmış olamazdı ama Margaret sabah erkenden Jip'in bir yere gidip döndüğünü duymuştu. Büyük bir olasılıkla Sidney adamı tekneye götürmüş, liman polisi de ona kelepçe vurmuştu. Her ne olursa olsun Valerian'ın yaptığını onaylıyormuş gibi davranmayacaktı. Valerian zahmet edip ona durumu açıklamamıştı bile. Nerede kaldı özür dilemek? Tıpkı Amerika'ya neden dönmek istemediğini açıklamaya hiç yanaşmaması gibi. Sıcağın, güneşin ve rüzgarın Margaret'in cildini nasıl etkilediğini bilmesine karşın onun o jungle'da kalıp buharlaşmasını istiyordu. Maine'den sonra Philadelphia'nın Margaret için sıcak kuşak sayılacağını bilmesine karşın. Bir parçacık bile güneşte kalsa kollarının kırmızı biber gibi kızaracağını, sırtının kabaracağını bilmesine karşın. Bütün bunları bilmesine karşın Michael'ın küçüklüğünde hep birlikte tatil yaptıkları dönemler dışında Margaret'in asla hoşlanmamış olduğu bu yerde kalıyordu. Şimdi fokur fokur kaynayan bir mezarlık olan bu yeri dayanılabilir, ancak dayanılabilir kılan şeyler Jade'in arkadaşlığı, Queen of France'da alışveriş yapmak ve komşularıyla yediği öğle yemekleriydi. Michael olmadan burada Noel'i asla geçiremezdi. Asla. Kafası yeniden karışmaya başlamıştı bile. Örneğin dün geceki salata tutacakları, sabah kahvaltısında yaptıkları. Ama Michael yanında olduğunda eşyaların adlarını da ne işe yaradıklarını da unutmuyordu. Margaret Street gözlerini kapadı, yüzüstü döndü ama yeniden uyuyamayacağını biliyordu. Valerian'ın kendisiyle eğlendiğini, Bridges'in Michael'a ithaf etmiş olduğu şiirde yürürken ışıltılar saçardı dizesinin olduğuna emin olmak için o şiiri bulmak üzere açtığı bölmenin kapısı bütün gece varlığını hissettirmişti. Bölme içine girilebilen bir dolaptı. Giyinme bölümü gardıroptan ayrıydı. En arkada Margaret'in ıvır zıvırını koyduğu ufak bir depo vardı. İşte orada en kişisel eşyaların tam ortasında adamı otururken görmüştü. Oldukça dingin, fazlasıyla pisti. Adam Margaret'e bakmış ama hiç kıpırdamamıştı. Margaret geri çekileni, açık kalan ağzından bir ses çıkarana kadar sanki aradan saatler geçmişti. Merdivenlerden nasıl indiğini hiç bilmiyordu. Ama inmeyi başardığında sanki düş görüyor gibi olmuştu. Salondakiler ona bakıyorlardı ama inanmazlıkla bakıyorlardı. İşlerinde en kötüsü de Valerian'dı. Orada öyle bir hükümdar gibi ya da itiraflarından her şeyi söylediğinden kuşku duyan bir rahip gibi oturuyor. Margaret'in örneğin salata tutacakları gibi önemli bir şeyi söylemeyi ihmal ettiğini gözleriyle söylüyordu. Margaret odasında bütün gece ışıkları yanık tutmuş, orada öylece yatarken dolabın içinde pis şeyler olan bir tuvalet olduğunu düşünmüştü. Ancak gün ışırken derin olmayan, dinlendirmeyen bir uykuya dalmış, görmesi gereken düşü görmemişti. Uyandığında bitkin durumdaydı ama gece bitince korkusu da geçmişti. Birçok şey hissediyordu ama bunların en kalıcısı öfkeydi. Bununla birlikte dizgininden boşanan, hizin dolu düşünceleri dört nala, Leonora'ya, haseki küpesine boğulmuş bir karavana yönelirken öfkesi bile silindi. Sıcak dayanılmaz oluyordu ama Margaret üstündeki çarşafı kenara itmeyecekti. Kapısı kilitliydi. Az sonra Jade kendisine bakmak için gelirdi. Valerian canını istiyorsa onu yapabilirdi. Kendisi yerinden kımıldamayacaktı. Eşyalarının içinde, gerçekten de eşyalarının içinde. Herhalde 31 çekiyordu. Margaret'in Fransız malı bluzunun üstünde ya da Anne Klein marka ayakkabılarının içinde pıhtılaşmış kara sperm olmalıydı. Erkekler kimi zaman kadınların ayakkabılarının içine boşalmazlar mıydı? Dolabın içindeki her şeyi temizletmesi gerekecekti. Ya da daha iyisi hepsini atmalı, yenilerini almalıydı. Sıfırdan başlamalıydı. Şu Valerian ne aşağılık bir herifti. Hem de ne aşağılık. Bekle bakalım. Michael duyunca ne olacak? Bekle bakalım. Margaret, güzellik yarışmasının kazandığı geceyi düşünüp ağlamaya başladı. Annesinin Adolf amcadan ödünç aldığı parayla satın aldığı askısız bir giysi vardı üzerinde. Boynunda da görümcesi fahişelerden başka kimsenin haç takmadığını söyleyene kadar hep takmış olduğu altın haç, kahpe. Margaret gözyaşlarıyla ıslanmış yanaklarını Vera marka çarşafının üst ucuyla siliyordu. İçinde bulunduğu o biçimli serin odanın unutturamayacağı bir gerçek varsa o da neredeyse 50 yaşında olduğu, üstelik anlayabileceği herhangi bir şey oynatan bir televizyonun bile bulunmadığı, salata tutacaklarını yerine koymayı unuttuğu için kocası tarafından cezalandırıldığı, Jade'den başka konuşacak kimsenin olmadığı, cinsel yaşamının oldukça ilginç sayılacak bir biçimde çöktüğü bir yerde, yani bir okyanusun ortasındaki bir cengelin ortasında yer alan bir tepede bulunduğuydu. Sanki bütün bunlar yetmezmiş gibi Michael'ın yakında oturmak istediği için Valerian'ın kendisinden öç almak amacıyla eve aldığı bu zenci çıkmıştı ortaya. Gerçek bir uyuşturucu düşkünü olan bu maymun. Görürüz bakalım dedi Margaret. Michael gelene kadar bekle. Kimse duymasın diye fısıldayarak konuşuyordu. Kimse duymadı da. İri mor kelebekler bile. Kelebekler bir başka odanın pencerelerine tutunmuşlar. Meleklerin borazanlarının anlattıkları şeyi kendi gözleriyle görmeye çalışıyorlardı. 90 tane yavru fok balığının derisini bunlar birbirleriyle öyle güzel birleştirilmişlerdi ki neresinin onların küçücük yüreklerini, neresinin kafataslarını örtmüş olduğu anlaşılmıyordu. Kelebekler mantoyu görmemişlerdi ama birkaç gün önce bir küme kelebek, Jade denen kadının, Margaret denen kadına ondan söz ettiğini işitmişlerdi. Kelebekler duyduklarına inanmamışlar, kendi gözleriyle görmek istemişlerdi. Duydukları doğruydu. İşte orada Jade denen kadının çıplak bedenine sarılmış duruyordu. Jade uzun pencereleri açıp mor kelebekleri gülümseterek selamladı. Ondine denen iri yarı kadınsa şşt şşt dedi. Onları rahat bırak Nanadin, zararları dokunmaz. Ölürler, onları süpürüp atmak gerekir. Üstüne bir şey geçirip örtünsen iyi olur. Beni odana çağırdığında mantonu göstereceğini sanmıştım, gizli yerlerine değil. Mantomu en iyi bu biçimde hissedebiliyorum. İşte, ellesene. Güzel olduğuna kuşku yok. Bay Street gördü mü bunu? Hayır, yalnızca sen de Margaret. O ne dedi? Bayıldı. Kendisininkinden daha güzel olduğunu söyledi. Bu o adamla evleneceğin anlamına mı geliyor? Jadin ellerini ceplerine daldırdı. Olduğu yerde döndü. Saçları da mantosu kadar siyah ve parlaktı. Kim bilir? Bunu ta Paris'ten uçakla gönderdiğine göre bu işi ciddiye alıyor olmalı. Hem de senin geri dönmeni bekliyor olmalı. Tanrı bilir ya, burada fok derisinden mantoya hiç gereksinimin yok. Bu yalnızca bir Noel armağanı Nanadin. Bu hiç de yalnızca bir şey değil tatlım. Buna verilen parayla ben kendime bir ev alırdım. Hayır, alamazdın. Senin yerinde olsaydım bu mantoyu bir yerlere kilitlerdim. Onu serin bir yere koymam gerek. Belki de Valerian serasının klimalı bölümüne koymama izin verir. Çıldırdın mı? O mantoyu sakın orada bırakma. İşte yine başladın. Sana söyledim, bir şey olacağı yok. Gece olana kadar o adam buradan gitmiş olacak. Gitse iyi olur. Onunla aynı çatı altında bir gece daha geçirecek değilim. Görmüşe göre birkaç gece geçirmişsin zaten. Hepimiz geçirmişiz. Olsun, bunu bilmiyordum. Aslında neden bilmediğimi de anlıyor değilim. Haftalardır bir şeyler eksilip duruyordu. Çikolatalarım, evyon şişeleri. Başka ne eksildi bilmem. Bir döküm yapacağım. Sidney ile ben. Ne amaçla? Onun yediklerinin yerine yenisini koy. Yarın buradan gitmiş olacak zaten. Bu gece gidecek demiştin. Burası benim evim değil Nanadin. Valerian onu akşam yemeğine davet etti. Delilik bu. Buradan gitmesini de ancak Valerian söyleyebilir. Ama neden konuk odasını verdi ona? Bay Valerian adamı oraya götürmesini söylediğinde Sidney'e inme inecekti. Adam ona selam dediğinde inme inmediyse bundan sonra hiç inmez. Selam mı dedi? Sidney bana bundan hiç söz etmedi. İnanılmaz. Hadi bakalım. Burada durup bu mantoya ağzım açık bakamam ben. Kahvaltı bulaşıklarını yıkamam gerek. Solunca telefon ettin mi? Hayır, şimdi ederim. Ben gelmeden sipariş vermeyi nasıl becerdin? İnan bana tam bir karmaşaydı. Bunların konuşmasına dilim dönmüyor bir türlü. 3 kaz istiyorsun değil mi? Bir de 1 litre ahududu. Daha? Bu yeter sanırım. Bana ne yapacağımı söyleseler ne iyi olurdu. Kaç kişinin yemek yiyeceğini bilmezsem nasıl yemek pişiririm ben? Ondin, Jadin'in yatağına giderek örtüleri düzeltti. Ne zaman gelecek? Sanırım Noel öncesinde. Michael geldikten hemen sonra. Emin misin? Değilim ama kendisi bir Noel armağanıysa Noel'e kadar buraya gelmesi gerek, öyle değil mi? Buna inanamıyorum. İnsan oğluna Noel armağanı olarak koca bir insanı verir mi? Michael ona tapar. Üniversitedeyken onun verdiği bütün dersleri almıştı. Korkarım, şimdi de o adama sahip olacak. Para her şeyi satın alıyor. Gitmem gerek. Sidney'e güzel bir öğle yemeği hazırlamak istiyorum. Hala kendine gelemedi. Tasalanmamasını söyle ona. Denerim ama kahvaltıdaki halini gördün. Kuyruğu sıkışmış bir horoz kadar kötü davrandı. Her şey düzelecek. Beni dinle. Ondine eliyle ensesini tutarak odadan çıktı. Jadin'in haklı çıkmasını, Bay Street'in artık tuhaf davranmamasını, çok geç olmadan o hırsız zenciyi başından atmasını diliyordu. Çılgın bir beyaz adamla çılgın bir zenci bir araya gelince ikisine birden katlanılmaz diye düşündü. Koridorun sonuna adama verilen odanın kapısına bir göz attı. Kapı kapalıydı. Herhalde hala uyuyordur dedi. Gece kuşu diye düşündü. Bütün gün uyuyor, geceleri dolanıyor. Jadin fok balığı derisinden yapılma mantoyu sırtından çıkardı. Ensesinin terini kuruladı. Giyinmeden önce çabucak bir duş daha alsam mı diye düşündüyse de bundan vazgeçti. Hava ne kadar sıcak olsa da fok derisinin tenine değişi vazgeçilemeyecek kadar güzel bir duyguydu. Mantoyu yine sırtına geçirdi, oturup solunucunun numarasını çevirdi. hafif, gevşek bir zil sesinden başka yanıt alamadı. Al de Chevaliers'de oturan herkes iyi bir telefon hizmeti olmadan da oldukça iyi yaşıyor gibiydiler. Margaret'le ikisi telefonu bütün ailelerin toplamından daha çok kullanıyorlardı. Jade geldiğinden bu yana Margaret'in yaşamını dolduran en önemli şey alışveriş olmuştu. Jade içinse zaten öyleydi. 90 yavru fokun derisini okşadı, armağanlarını paketlemeye başlasam iyi olur diye düşünerek dolaba gitti. Sidney'e bir düzine gömlek almıştı. İyi kumaştan hoşlanırdı o. Ondin içinde siyah şifondan çok güzel bir giysi. Biraz fazla gösterişli ise de Ondin böylesinden hoşlanırdı. Giysinin üst tarafıyla belinde zirkonlar, elmas benzeri değerli bir taş vardı. Eteklerinde de kıvrım kıvrım şifon kumaş. Ayrıca en iyisi de buydu. Topuklarına zirkonlar çivilenmiş olan siyah süet ayakkabılar. Fahiş ayakkabıları. Ondin onları giyince saatlerce yürüyemezdi elbette. Ama oturduğu yerden nasıl da hükmederdi çevresini. Jade, Ondine bir de taç almayı düşünmüştü ama bu biraz ileri gitmek sayılabilirdi. Giysiyi bir kutuya kat kat ince kağıdın arasına yerleştirdi. Zirkon taşlı ayakkabılar kırmızı satenden bir ayakkabı torbasına girdiler. İşini bitirdiğinde alnı terlemişti. Mantosunu hiç çıkarmadan derinini sildi. Hem Sidney'in hem de Ondine'in armağanları elindeki paket kağıdına sığmayacak kadar büyüktüler. Bu yüzden onları bir kenara bırakarak Valeria'nın aldığı plakları paketledi. Boğulur gibi olduğunu en sonunda kabul ederek mantosunu çıkardı. Çırılçıplak pencereye gitti. İri, mor kelebekler gitmişlerdi. Hiçbiri ölüp yere düşmemişti. Çenesinin altındaki yumuşak bölge, esen meltemi olabildiğince alsın diye başını geriye atmış durumda, pencerenin önünde dururken onu gören yalnız bu gemiler oldu. İşin bitti sayılır diye düşündü. Yalnızca Margaret'in altın paralardan yapımı zincirini bitirmem için yarım saat kadar zaman gerekecek bana. Elbette ki Michael'a bir şey alması gerekmeyecekse. Almalı mıydı? Jadin, yani ne? Toplum işleri sekreteri, işvereninin, patronunun oğlu için bir armağan almalı mıydı? Streetlerle armağan değiş tokuşu yapabilirdi. Çünkü onları çok uzun süredir tanıyordu. Neredeyse kendi ailesi gibiydiler. Jadin'e çok şey vermişlerdi. Ancak Jadin, onların ona bir armağan vermenin haddini bilmezlik sayılmayacağına emin değildi. Wright'la evlenmiş olsaydı, manto filan armağan vermek sorun olmazdı. O zaman tartışılmaz bir konumda olurdu. Ama şimdi Michael'ı yalnızca iki kez görmüştü. Jadin daha önceleri Street'lere ne zaman gelse Michael ya hazırlık okulunda olurdu, ya kampta ya da bir kaplıcada. Michael'a vereceği armağanın onu utandırması olasıydı. Çünkü kendisi Jadin'e armağan almamış olacaktı. Yoksa alır mıydı? Margaret oğlunu evdekilerle ilgili olarak neler söylemişti. Bir şeyler söylemiş olsa bile Jadin'in vereceği armağan ne kadar küçük olursa olsun Michael buna kızar mıydı? Hayır, elbette ki hayır. Michael bir şairdi. Galiba öyleydi. Ayrıca da bir sosyalistti. Bu yüzden toplum içinde yakışıksız kaçan bir davranış babasını olduğu kadar rahatsız etmezdi onu. Ancak ona armağan alacak olursa bu fazla inceliği olmayan gösterişsiz bir şey olmalıydı. Gülümsedi. Bir somun ekmek olur muydu? Çakıl taşlı yolda duyduğu ayak sesleri Jadin'in düşüncelerini böldü. Noel ağacını yerleştirmeye gelen kalfa olmalıydı. Kalfaya çıplak yakalanmamak için pencereden geri çekilen Jadin, adamın konuk odasındaki kara derili adam konusunda ne düşüneceğini merak etti. 90 tane yavru fokun derisinin yayılmış olduğu yatağa gitti. Üstüne yattı, parmaklarını kürkün içinden geçirdi. Ne kadar da siyahtı, ne kadar parlaktı, pürüzsüz. Kalçalarını o siyah bolluğun içine bastırdı. Sonra biraz doğruldu, göğüs uçlarını o siyah tüylere sürttü. Bir ileri, bir geri, bir ileri, bir geri. Manto Ondin'i korkutmuştu. Bu evliliği kabul eder gibi konuşmuştu ama Jadin, Ondin'in kalbinin kırılacağını biliyordu. Ondin'le Sidney, sorunlarının çözümü için Jadin'i gitgide daha çok arar olmuşlardı. 12 yaşından beri Jadin'i anne ve babalık etmişlerdi. Şimdi de Jadin'in onlara aynı şeyi yapmasını bekliyorlardı. Onlara yol göstermesini, onların dış dünyayla bağlantısını sağlayan ufak tefek işleri yapmasını, onları avutmasını, korkularını gidermesini. Koridorun öteki ucundaki odada uyuyan o çılgın adama karşı duydukları korku gibi. Jadin'in amcasıyla yengesini yatıştırması, Valeria'nın neden böyle saçma bir arzuya kapıldığını anlatması gerekmişti. Stil, hep stil. Valerian böyleydi. Bir gün Miami'ye yaptığı bir yolculuk sırasında saldırıya uğrayıp soyulmuştu. Kollarını başının üstüne kaldırmış dururken kafalarını paçavralar bağlamış birkaç soyguncu, zenci genç, parmaklarıyla Valerian'ın ceplerini yoklamışlardı. İşlerinden biri Valerian'a bakmıştı. Onun gözlerindeki tepeden bakın ifadeyi görmüş olmalıydı ki, ''Bizden hoşlanmıyorsun değil mi?'' demişti. ''Beyler'' diye karşılık vermişti Valerian. ''Sizleri tanımıyorum.'' Karısının dolabında saklanmış olan ve de ırza geçmeyi, hırsızlık etmeyi ya da adam öldürmeyi tasarlayan sefil bir zenciye bakıp iyi akşamlar demesinin, ona içki ikram etmesinin nedeni yine o köklü zarafeti olmalıydı. Üstelik bir de Sidney'e ''Konuğumuza bir yer hazırla'' demişti. Jadin göğüs uçlarını yavru fokların derisine sürterken gülümsüyordu. Valerian'ın hakkını vermek gerekti. Harika davranmıştı. Zenci pörsümüş salatayı, sönmüş sufleyi, şeftalileri yiyip kahve içerken Valerian bu olay sanki dünyanın en sıradan olayıymış gibi davranmıştı. Margaret ise bir türlü titremesini önleyememiş, Valerian'ın onca ısrarına karşın masada oturmamıştı. Yatak odasının kapısını kilitlemiş, Sidney'in söylediğine göre kahvaltıya da inmemişti. Kahvaltıda yalnızca o güçlü sabah iştahını sergileyen Valerian vardı. Jadin ile Valerian konuşmayı sürdürmüşler. Jadin, Sidney ile Ondine uyarıcı bakışlar yönelterek dinginliklerini bozmadan servisi tamamlamalarına yardımcı olmuştu. Adam yerine oturduktan sonra Sidney tam salata kasesini ona tutmuştu ki adam başını kaldırıp selam demişti. Sidney hayatında ilk kez elinden bir şey düşürmüştü. Salata yapraklarını toplamış, kaseyi de ustaca düzeltmişti ama öfkesi ve siniri saklayamayacağı kadar büyüktü. İşvereni kadar ağırbaşlı davranmak için elinden geleni yapmıştı ama güçlükle terbiyeli davranmıştı. Valerian ise harikaydı. Adam masaya oturur oturmaz Valerian'ın bütün sarhoşluğu geçmişti. Jadin, belki de bana öyle geliyor ama sanırım benim de masada bulunmam Valerian'ı rahatlattı. Kendinden emin olmasını sağladı diye düşünmüştü. Jadin'in varlığı adamı biraz olsun sınırlayacaktı. Valerian, Jadin'in orada bulunmasının adamın söz dinler olmasına yardımcı olacağına inanıyordu. Valerian sanki adam hiç kokmuyormuş gibi konyağını yudumlamıştı. Adam küçük fincandaki kahveyi fincan altlığına boşaltıp içine çekerek içmeden önce yavaşça üflediğinde de gözünü bile kırpmamıştı. Zarafetten de öte Valerian'ın oldukça yürekli biri olduğunu düşündü Jadin. O zencinin amacının ne olduğunu daha önce de bilmiyordu, şimdi de. Gerçek adını bile bilmiyordu. ''Ne kadar zamandır evimizdesiniz bay? Bağışlayın adınızı bilmiyorum.'' Adam bakışlarını tabağından çekmişti, ağzı doluydu. Valerian'ı yanıtlamadan önce lokmasını sessizce çiğneyip yutmuştu. 5 gün, belki de bir hafta. Ya ondan önce? Adam ağzındaki siyah zeytinin çekirdeğini çıkarmıştı, bataklıkta. Ah evet, sen de V.S. Orada pek rahat etmemiş olmalısınız. Bura halkı oraya hiç gitmez. Ruhlar varmış diyorlar. Adam yanıt vermemişti. Oradayken hiç hayat gördünüz mü diye sormuştu Jadin. Adam kafasını sallamış ama kıza bakmamıştı. Hayır, ama sanırım onlar beni gördüler. Valerian içtenlikle gülmüştü. Hayaletlere inanıyor musunuz? Bazen demişti adam. Bazen mi? Ne zaman inanıp ne zaman inanmayacağınızı siz mi seçiyorsunuz? Bataklıkta öyle oluyor sanırım demişti adam. Kusursuz bir çözüm, kusursuz. Valerian kıkır kıkır gülmüştü. İyice keyiflenmişe benziyordu. Buranın yerlerinden değilsiniz değil mi? Amerikan aksanıyla konuşuyorsunuz. Haksız mıyım? Haklısınız. Amerika'dan yeni mi geldiniz? Hayır. 8. ayrımın sonu, sayfa 100.